Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyonuz TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel hepinize, bütün radyo çalışanları adına ve bu programa emeği geçenler adına en derin, en samimi sevgi ve saygılarımızı sunuyor ve programımızı açıyoruz. Posta teşkilatı kurulmadan buharın gemilere ve kara nakil vasıtalarına tatbikinden, yani vapur ve trenlerin hizmete girmelerinden önce haberleşmenin nasıl yapıldığı biliniyor. Fakat Osmanlı Devleti'nde posta tatarlarının hususiyetleri nedense yeterince tetkik edilmiş değil. Milli tarihimizin bir kısmını aksettiren Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bu işi bizzat kendisinin de yaptığını görmekteyiz. Van valisi Melek Ahmet Paşa'nın haber ve mektuplarını Van'dan İstanbul'a ve İstanbul'dan Van'a götürdüğünü yazıyor. Ki bu bir çeşit posta tatarlığıdır. Evliya Çelebi bu gidiş gelişlerini tarih ve saatleriyle, durak yerlerini ve vasıflarını anlatarak okuyucularına arz etmektedir. Ancak bu hususi bir hizmetti. Oysa posta tatarlığı Osmanlı Devleti'nde bir müesseseydi. Büyük bir teşkilat olarak çalışmıştı. Her sancakta, her mutasarrıflıkta, ki sancak bugünkü vilayetlerin karşılığı olan ama Osmanlı Devleti'nde vilayetlerle kazalar arasındaki bir mülki amirliktir. Her sancakta bir Tatar ağası bulunurdu. Bu ağanın itimat ettiği adamları ve atları vardı. Bunlar bir intizam, bir disiplin altında nakil, nakliyat ve haberleşme vazifesini temin ederlerdi. Her posta tatarının muayyen gidiş dönüş yolları ve bu yollarda mola vereceği, atını değiştireceği menziller vardı. Bunlar sadece mektup ve paket taşımazdı değerli dinleyiciler. Orduların, kumandanların paralarını, zafer ve mağlubiyet haberlerini, padişah fermanlarıyla idam edilenlerin kesik başlarını da delil olarak ferman sahibine götürürlerdi. Bu hizmeti görenlerin akıl almaz derecede süratli yol aldıklarını ve buna göre de ihsanlara, bahşişlere veya ücrete hak kazandıklarını öğreniyoruz. Telaşın ne? Kelle mi götürüyorsun sözü? İşte bu hızlı gidişi ifade etmektedir. Posta tatarları bir devlet memuru gibi mesuliyet taşırdı değerli dinleyiciler. Buna mukabil çok geniş salahiyetleri de vardı. Ona gerek yollarda, gerekse gittiği yerlerde herkes yardım etmekle, hürmet göstermekle mükellef idi. Mesela atını değiştirmek mecburiyetinde kalıp da emniyetli, itimat edilir bir at bulamadığı zaman valinin ahırından bir at çekmeye bile salahiyetliydi. Yoksa hudutlardaki kumandanlara, harp cephelerindeki ordulara İstanbul'dan gönderilen emirlerin en kısa zamanda ve noksansız olarak ulaştırılmasına imkan olur muydu? Değerli dinleyiciler, Posta Tatarı'nın şahsiyetini ve Tatar Ağalığı Teşkilatı'nın nasıl işlediğini teferruatıyla bir İngiliz seyyahı anlatıyor. Biz de sizlere bu seyyahın hatıralarını nakletmek istiyoruz. Bu yazıdan Posta Tatarları'nın aynı zamanda yabancılara kılavuzluk ettiklerini de anlıyoruz. Rumeli'yi dolaşmak üzere Tekirdağ'dan yola çıktığımda yanımda Tatar denilen ve posta hizmetlerinde kullanılan bir Türk bulunuyordu. Bunlar Tatar ırkından olduğu için bu ismi almış değillerdir. Posta Tatarı bir sıfat olmuştur. Yoksa Tatar olduklarını ifade etmek ediyor değil. Veli adındaki bu adam ırkının en yakışıklı ve çok güzel bir numunesiydi. Posta Tatarlığı mesleğinde hayatın nasıl geçtiğini anlamak isteyenler Üsküdar'a geçmeli ve Tatarları uzun bir yola giderken ya da uzun bir yoldan dönüşünde görmelidir. Bir posta Tatarı yola çıkarken enerji ve hayat dolu, sağlıklı ve halinden memnundur. Tuvaleti tamamdır. Hemen berberden çıkmışçasına yüzü parlaktır. Sakalı ve bıyığı varsa her ikisi de gayet güzel taranmış, bıyıkları bükülmüştür. Başındaki uzun kalpağı çapkınca hafif yana eğiktir. Üzerine parlak çiçekli bir yemeni sarılmıştır ki uçları at koşarken rüzgardan uçuşarak yapraklanır. Ve rüzgar çok sert olunca kalpağın uçmaması için çene altından bağlanır. Kolları yırtmaçlı, kırmızı ya da başka renk çuha veya ipekli kumaş kaplı olan uzun kürklü gocuğunun etekleri bindiği atın kuyruk yönünde uzanır. Geniş şalvarı, parlak çizmeleri yeni ve çok temizdir. Atın alaturka, geniş, pirinçten yapılı sarı özengileri parıl parıldır. Eğeri sahtiyandan, eğer takımları gümüş kakmalarla süslüdür. Belinin iki tarafında çifte tabancalar asılıdır. Kehribar ağızlıklı çubuğuyla bu posta Tatarı hakikaten şarklı bir şövalyedir. Posta Tatarını uzun bir yoldan dönüşünde doğuran annesi bile tanıyamaz. Altındaki at durur durmaz, pelte gibi yere yuvarlanacak kadar yorgun. Kendisinin yüzü sapsarı, yanmış ve çökmüştür. O parlak elbisesi tozdan ve çamurdan rengini kaybetmiştir. Saçı sakalı birbirine karışmıştır. Çok acele zamanlarda bazen gece gündüz yol almaktan bitkin halde yollarda at değiştirirken inmek yerine kendini toprağın üstüne bırakıverir ve yeni ata başkalarının yardımıyla bindirilir. Tatarlar daima çok kuvvetli giyinirler. Tuna boylarının ilik donduran soğuklarında da Suriye'nin kavurucu güneş altında da elbiselerini hiç değiştirmezler. Hafifletip çoğaltmazlar. Bu elbiseleri umumiyetle iç gömleklerinin üstünde ipekli bir entari, ipekliden kasıt yani saf ipek değil, ipek kumaşın mevcudiyeti bazen giyene bazı avantajlar sağlar. İpek ipliklerin veya ipek şeritlerin dikildiği kumaş kastediliyor. Zaten ipekli denmesi bunu gösteriyor. Yani içinde ipek bulunan demektir. Yoksa erkeklerin ipek giymesi mevzubahis değildir. Demek iç gömleklerin üstünde ipekli bir entari var. Çuhadan yelek var. Çuha kumaş da vaktiyle çok giyilen ama günümüzde neredeyse ortadan kalkan bir yünlü kumaştı. Çuha yeleğin üzerine de çuhadan bir cepken giyerler. Gerektiğinde bunun üzerine giymek üzere yedekte ve kışlık olmak üzere içi kurt postundan bir ceket bulunur. Bunun üstüne de yırtmaçlı, kollu, uzun, kürklü bir gocuğu beraberinde taşırlar. Çok geniş bir şalvar giyerler. Şalvarın altında ayaklar, dize kadar yünden örülmüş çamurluklar ve ağır bir çizmeyle korunur. Bu elbiseye şunları da eklemek lazım. Başkalarının taşıması mümkün olmayacak büyüklükte ve ağırlıkta kuşaklar, tabancalar, yatağın bıçağı, havlular, çevreler ve mendillerle süslü tütün kesesi. Ki bu son dört kalem eşya posta tatarının geniş koynuna yerleşir. Ona küçük bir cephane ve malzeme deposu demek de yanlış olmaz. Posta tatarları sıhhatlerini bu elbiseler sayesinde koruyabilirler. Bu iklimde rüzgarlar daima keskin ve soğuk eser, malaria ise hazır hastalıklardan biridir. Bizler posta Tatarları seyahatleri arasında çok kahve içerler ve enfiye kullanırlar. Onların en büyük derdi uykusuzluktur. Günler ve gecelerce at üzerinde uyumadan gitmek zor bir iştir. Bunun için bazen yanlarına sürücüler de alırlar ki bu at uşakları uyudukları zaman attan düşmelerine mani olurlar. Bu İngiliz seyyahının hatıralarını anlattığı zaman yani 1830 yıllarında en güvenilir Tatarlar Akka şehrine gidip gelenlerdir. Bunlar Akka'dan İstanbul'a 12 günde gelebilmektedirler. Anadolu'nun arızalı arazisinde bu büyük sürat demektir. İstanbul'da bana yaşlıca bir posta Tatarı gösterdiler ki Rus harbi esnasında İngiltere sefaretinin Hindistan'a gönderdiği postayı Bağdat'a kadar 14 günde götürmüş. Bir defasında bu mesafenin bir posta Tatarı tarafından 9 günde alındığını da duydum. İstanbul'dan Bağdat'a. Yolsuz, köprüsüz bu çetin Anadolu topraklarını bu süratle aşabilmek inanılmaz bir hadisedir. Ama resmi devlet sicillerinden de doğruluğu ispatlanmıştır. 1829 yılında hacdan dönen kafilenin paşası ki o zaman Emirül Hac denirdi bunlara, hac emiri, kervandan çok süratli bir hecin devesiyle Şam'daki paşaya hacıların dönmekte olduğunu bir posta tatarıyla bildirmişti. Şam şehri sevinçle hac kervanını karşılamaya hazırlanırken Şam'da bir gece kalan posta tatarı ertesi günü müjdeyi padişaha vermek için süratle İstanbul yolunu tuttu. Ve İstanbul'a vardı. Vardı ama varışından iki saat sonra daha padişaha ulaşıp da ihsanını alamadan vefat etti. Değerli dinleyiciler, posta Tatarları umumiyetle iyi para alırlar. Bilhassa devlet görevlilerinin yani memur olan posta Tatarlarının aldıkları daha da boldur. Ayrıca valiler, kumandanlar ve diğer memurlar getirdikleri haberin iyiliğine göre Tatarları bahşişlerle sevindirirler. Mesela bir oğlu olduğu haberini alan valinin veya kumandanın 10 kese bahşiş vermesi adettir. Poliçe ve para gibi şeyler götüren Tatarlar da bundan komisyon alırlardı. Posta Tatarlarına o derece itimat edilir ki yolda bir para kaybolsa bunu A yahut Tatar Esnaf Teşkilatı öder. Bir nevi umumi sigortadır bu. Seyyahlara kılavuzluk eden Tatarların acelesi olmadığı için bunlar ufak çapta ticaret bile yaparlar ve ötekilere nispetle evlerinde daha çok kalabilirler. Ama o kadar eli açık ve cömert davranırlar ki ihtiyarlıkları için para biriktirmeleri pek mümkün olmaz. Çoğunun çektikleri sıkıntılı hayat yüzünden de ömürleri çok kısadır. Evet değerli dinleyiciler, İngiliz seyyahının hatıralarından aktardıklarımız böyle. Bunlara fazla eklenecek bir şey yok. Bugün uçaklarla bir iki günde dünyanın öbür ucuyla, hatta telefon, telgrafla, radyo ile, telexle, e-mail ile en ücra köşedeki insanlarla yapılan haberleşme 150 yıl öncekiyle kıyaslanınca bu kısa zamanda aşılan mesafenin de büyüklüğü ortaya çıkıyor. Değerli dinleyiciler, 1891 yılında Sultan II. Abdülhamit, doğudaki dağınık ve isyana yatkın aşiretleri askeri disiplin altına almak ve muhtemel bir Rus taarruzuna karşı elde hazır kuvvet bulundurmak ve Doğu'nun medeni imkanlara kavuşmasını temin etmek için Hamidiye alaylarını teşkil etmişti. Başlattığı hareket çok müsbet neticeler verdi ve bu aşiretler devlet menfaatine faydalı işler yapmayı başardılar. Bu arada sadece Doğu'da değil, Trablusgarp'ta da 5 tane Hamidiye alayı kuruldu. Süvari alayıdır bunlar. Ancak daha büyük ehemmiyete haiz olan Doğu vilayetlerimizde teşkil edilmiş olan Hamidiye alaylarıdır ki biz bunların üzerinde duracağız. Dinleyiciler, Osmanlılarda konar göçer Türkmen oymaklarının iç iskan nüfus siyaseti bakımından ehemmiyeti çok büyüktü. Bilhassa konar göçerlerin zapturapt altına alınması, devlet nizamına sokulması çok ehemmiyetliydi çünkü Osmanlı Devleti'nin iktisadı ziraata dayanıyordu. Bunun için de konar göçerlerin toprağa bağlı hale getirilmesi gerekiyordu. Bu konar göçerlerin iskan edilmeleri ve gayri nizami hareketlerini mümkün mertebe engelleme meselesi Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar zaman zaman devleti uğraştırmıştır. Bizzat Osmanlı Devleti'nin menşeinin de konar göçer olduğu malum. Yavuz Sultan Selim zamanında Güney ve Orta Anadolu bölgesinden İran'a karşı Doğu Anadolu'ya Türkmen oymakları yerleştirildi. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar bu oymaklar, bu aşiretler konar göçer hayatlarını devam ettirdiler. Kışın bölgenin güneyine sıcak yerlere iniyorlar. Yazın kuzeye, daha serin yerlere, otlak ve otun bol olduğu yerlere gidiyorlar. Tabii koyun besliyorlar. Bunların şeyleri koyun. Nakil vasıtaları da at veya deve. Göçebe hayatın tabii neticesi olarak değerli dinleyiciler, devlet nizamından bir haber hayatları var. Bunu devam ettirmeleri çevrelerine ve hatta kendilerine de zararlı oluyor. Zaman zaman aralarında aşiret ve mezhep kavgaları hasıl oluyor. Çeşitli sebeplerle idari mekanizmanın zayıfladığı zamanlarda da devletin başına gayre açıyorlar. Lale Devri yani zamanında Sultan 3. Ahmet zamanında Nevşehirli damat İbrahim Paşa ikinci bir iskan siyasetine girişmiş. Anadolu'nun celali isyanları sebebiyle boşalan köylerine, kasabalarına Güneydoğu'da Suriye ve Irak havalisinde kışlayıp Doğu Anadolu'da yaylayan Türkmen aşiretlerini yerleştirmiştir. Türkmen aşiretleri bu iskanlara başta çok mukavemet ettilerse de sonra devletle baş edememişler ve yavaş yavaş yerleşik hayata geçmişlerse de mevziyi lokal olarak göçebeliği devam ettirmişlerdir. Yani mesela bir kasabaya oturmuşlar fakat kasabanın etrafındaki yaylalardan istifade etmişlerdir. Yani kışın kasabada yazın yaylalarda hayat geçirmişlerdir. Sultan II. Abdülhamit zamanında devletin çeşitli bakımlardan zaafa uğramasıyla Doğu Anadolu'daki idari düzen çözülmüştü. Aşiretler birbirine girmişti ve birbirlerine talan ve baskın gibi gayrikanuni hareketler yapıyorlardı. İnzibat kuvvetleriyle bunları önlemenin imkansızlığı ortadaydı. Çünkü binlerce ferdi var bu konar göçer aşiretlerin. Ne iskana tabi tutulabiliyorlar ne de devletçe nüfus sayımı, asker alma, vergi mükellefiyeti gibi işler yerine getirilebiliyor. değerli dinleyiciler, Sultan Hamid zamanında, Hamidiye alayların kurulduğu devirde, o devrin hususiyeti, Doğu Anadolu'nun o zamanki etnik yapısı, ayrıca Rusya'nın doğu sınırları için gayileler arz etmesi sebebiyle, burada bir takım idari ve sosyal faaliyetlere girişmeyi icap ettiriyordu. Büyük bir zeka sahibi olan Sultan II. Abdülhamid, doğudaki başıboş aşiretlerden bir milis kuvveti teşkil ederek hem aşiretler hem de devlet için bazı faydalar sağlamayı düşündü. Bir kere askeri disiplin altına alınacak aşiretler ve bu aşiretlerden Doğu Anadolu için kolluk kuvvetleri teşkil edilecek, inzibat kuvvetleri teşkil edilecek. Yine muntazam süvari alayları vücuda getirilerek, çünkü bu konar göçer aşiretleri iyi at binerler, cesurdurlardır, yiğittirler. Muhtemel bir Rus istilasına karşı elde hazır bir kuvvet bulunduracak. Yine birçok dış tahriklere kapılan ve kıyama kalkışacakları açık olan unsurları da yola getirmiş olacak. Çünkü devlete bağlandığı zaman artık yola gelmiş olur. Eskilerde adetti değerli dinleyiciler, bir hususta sıkıntı veren, problem olan kimseyi başka türlü yola getirme imkanı yoksa kendisine sorumluluk ihtiva eden, bizzat o işin başına vermekti. Mesela hırsızlığı ile meşhur bir adamı, hırsızları kontrol etmek üzere polis olarak tayin ederlerdi ve çok muazzam randıman alırlardı. İşte burada da biraz o düşünce var. Yine aşiretler böylece iskan edilmiş olacaklardı. Medenileşeceklerdi ve disiplin altına alınarak tahsil ve terbiyelerine ihtimam edilebilecekti. Aşiret kavgalarına son verilecekti ve böylece devlet istifade edecekti bundan. Ve bu vesileyle de tabii yol, köprü, mektep, hükümet binaları vesaire yapılacak ve Doğu Anadolu imar edilmiş olacaktı. Gerçekten de bunlardan bir ikisi müstesna, hemen hepsi tahakkuk etmiştir. Sultan Hamid'in iradesiyle 4. Ordu Müşiri Mehmet Zeki Paşa, kendisine Erzincan'ı merkez yaparak 1891 senesinin ilkbaharında faaliyete geçti. İlk icraat olarak Mirliva Mahmut Paşa'yı, Mirliva o zaman Tuğgeneral, Tümgeneral karşılığı bir rütbeydi. Tuğgeneral veya Tümgeneral artık günümüzdeki şeye göre Mirliva Mahmut Paşa'yı Van'a, Malazgirt, Hınız o taraflara gönderdi. Ve aşiretlerden Hamidiye alayları teşkiline başladı. Bu faaliyet 5 sene sürdü. 1896 senesinde Erzincan, Dersim, Erzurum, Diyarbakır, Van, Malazgirt, Urfa ve doğuda daha birçok yerlerde yekün 100'e yakın, hatta bazı kaynaklara göre 100'ün üzerinde Hamidiye alayları meydana getirildi. Sultan Hamid tarafından kurulduğu için de bunlara Hamidiye ismi verildi o zamanki adete uygun olarak. O sene 1896 senesinin 13 Mayıs'ında Sultan II. Abdülhamid'in Hamidiye alaylarıyla alakalı iradesi dolayısıyla bir kanunname neşredildi. Hamidiye Hafif Süvari Alayları Kanunnamesi. Değerli dinleyiciler, Hamidiye Hafif Süvari Alayları Kanunnamesine göre bu alaylar 4 bölükten noksan 6 bölükten ziyade olmayacaklardı. Ve her bölük 4 takımdan, her takımda 32 neferden noksan 48 neferden ziyade olmayacaktı. Bu hesaba göre alay mevcudu 512'den noksan 1152'den fazla olmayacaktı. Her 4 alay bir liva, yani Tugay sayılacaktı. 1896 ve 1916 yılları arasındaki 20 yıllık devrede ortalama bir hesapla her alayı 750 kişi olan 100 alay bulunduğunu düşünürsek, Doğu Anadolu'da Hamidiye süvari alaylarının mevcudunun 75 bin kişi olduğu ortaya çıkıyor. Yine kanunname mucibince Hamidiye alayları mensubu her fert devletine ve milletine sadakatle hizmet edeceğine yemin edecektir. Bu alayların efradından herhangi biri köyünde veya evinde bulunduğu zaman dahi başka bir vilayete giderken bağlı bulunduğu aşiret reisi veya zabitinden izin alacaktır. Her fert mensubu olduğu aşiretin geleneklerine uygun fakat tek tip elbise giyecektir. Üzerlerinde Hamidiye alaylarının alametleri, işaret ve numarası bulunacaktır. Her alay mensubu bineceği atını ve takımlarını temin etmekle mükelleftir. Atlarda mutlaka alayın damgası olacaktır. Seraskerlik Süvari Dairesi'nin teftişi altındaydı Hamidiye Süvari Alayları değerli dinleyiciler. Bunun seraskerlik bugünkü Genelkurmay Başkanlığı ve Harbiye Nazırlığı karşılığıdır. Bütün zabit ve kumandanları Hamidiye Alaylarının alay mensuplarından tayin edilirdi. Bunlar mülazım, daha doğrusu yedek subay karşılığı olan mülazım, üsteğmen yani mülazımı evvel, mülazımı sani, yüzbaşı, kol ağası, binbaşı, kaimmakam ve mirlivadır. Rütbeler bu şekilde. Bunlar silah altındayken suç işlerlerse askeri kanunlara tabi olurlar. İçtimalarda emredilen yerlerde zamanında bulunmazlarsa suç derecesine göre idama kadar giden cezalar verilebilir. Alay mensupları her türlü vergiden muaftırlar, vazife anında vukua gelen zayiatları devlet öder. Hamidiye alaylarına efrat yazmada hiçbir cebir ve şiddet gösterilmez. Yani gönüllü olarak herkes buraya girebilir. Zorla kimsenin alınması mevzubahis değildir. İsteyen her aşiret mensubu, 16-18 yaş arası gençler, İstanbul'da Harbiye Mektebi'nde 3 yıllık süvari sınıfını bitirerek Hamidiye alaylarına asteğmen olarak katılabilirler. Böylece diplomalı zabitlere alay içinde her hususta öncelik tanınır. Evet değerli dinleyiciler, bu saydığımız esaslar dahilinde Hamidiye alayları teşkil edilerek faaliyete geçirilmişti. Hiçbir cebir olmadığı halde hemen hemen doğudaki her aşiret Hamidiye alaylarına katılmak için müracaat ediyordu. Tabii bunların hepsini almak mümkün olmuyordu. Hamidiye alaylarının sayısı ilk zamanlar 50 civarında düşünülürken zamanla bunların adedi 100'ün üzerine çıkmıştır. Tabii vergiden muaf oldukları için ve belli bir nizam içerisinde kendilerini daha emniyette hissettikleri için, bir de aşiret ileri gelenleri zabit sayılarak maaş aldıkları için ve de aşiretlerin devletle o zamana kadar mümkün olmayan doğrudan bir diyalog kurmaları sebebiyle Hamidiye alaylarına aşiretler çok rağbet etmiştir. Hamidiye alaylarına katılmak için güneyde Arap kabileleri de müracaat ediyorlardı değerli dinleyiciler. Hatta Halep civarında yaşayan Şemmer aşireti bu hususta o kadar ısrarlı müracaatta bulundu ki onlarda da bir Hamidiye alayları teşkilatı teşkil edildi. Bunların çevrelerinde çok büyük nüfuzları vardı. 17 ve 18. asırlarda eşkıya takımından addedilir ve devlete büyük zarar ziyan verirlerdi. Ve iskana da asla devlet muvaffak olamamıştı. Hamidiye alaylarına katıldıktan sonra bunlar eski halinden tamamen çıktılar. Tehlikeli halinden. Bilakis 1. Cihan Harbi'nde Güney Cephesi'nde çok büyük yararlılıkları görüldü. Fakat tabii her şeye rağmen Hamidiye alaylarıyla dirlik düzenlik sağlamak pek kolay değildi. Aşiret olarak yaşamaya alışmış insanlar, muntazam askeri birlikler teşkil etmek bu insanlardan elbette çok zor. Bu her şeyden önce zaman meselesiydi. Sultan II. Abdülhamit, Hamidiye alaylarıyla alakalı iradelerinde aşiretlere karşı devamlı bir müsamahayla, sabırla davranılmasını tavsiye ve telkin ediyordu. Hatta padişah iradelerinin yani padişah fermanlarından birinde bunların normal askeri birlikler gibi hareket etmeleri imkansız ise de hiç olmazsa bu sayede disiplin altına alınmış ve neticede günün icaplarına göre az da olsa eğitilmiş olurlar ifadesini kullanıyor. Yani bundan beklenen gaye asgarisi budur. Bu oldu mu daha ötesine gitmeyin diyordu. 1894 yılının sonlarında Erzincan'da Müşir Zeki Paşa'nın yanında aşiret beyleri toplandı. Bunlar İstanbul'a Sultan II. Abdülhamit'i ziyarete gittiler. Padişah bunları iltifat ettiği, nasihatli bulundu. Hakikaten bundan sonra devlete ve padişaha tam sadık kaldılar. Hiçbir isyan ve itaatsizlikleri görülmedi. Değerli dinleyiciler, Sultanahmet zamanında Şark ulemasının büyüklerinden olan Arvasizade Fehim Efendi ki bugün Van sınırlarında bulunan Bahçesaray eski ismi Müküs kazasının Arvas köyünde medresesi bulunan büyük bir İslam alimidir. Bu Arvasizade Seyyid Fehim Efendi ki evladı Resul'dendir kendisi, hac dönüşü yine Hakkari havalisindeki ulemanın büyüklerinden ve aynı zamanda büyük bir aşiret reisi olan Seyyid Ubeydullah Geylani ile beraber hac dönüşü İstanbul'a uğramışlardı. Sultan Abdülhamit her ikisini Yıldız Sarayı'nda kabul etmiş, izaz ve ikramda bulunmuştu. Bu görüşmeleri sırasında Seyyid Fehim Efendi'nin büyüklüğünü anlayan Sultan Abdülhamit kendisine İstanbul'da kalması hususunda teklifte bulundu. Şeyhülislamlık, müderrislik ve tekke şeyhliği teklif etti. Fakat Seyyid Fehim Efendi manevi bir işaret almadıkça böyle bir teşebbüste bulunamayacağını söyledi. Bunun üzerine Sultan Abdülhamit kendisini Şark'ta teşkil etmiş olduğu Hamidiye alaylarının umum kumandanlığına getirmek istedi. Seyyid Fehim Efendi bundan da itizar ederek, özür beyan ederek kabul etmedi. Bunun üzerine bana bir isim söyleyin dedi Sultan Abdülhamit. Bunun üzerine Seyyid Fehim Efendi amcazadelerinden Seyyid Abdülhamit Paşa'yı Sultan Hamid'e teklif etti. Şık Hamid Paşa namıyla bilinen ve aynı ailenin, Arvasizade ailesinin Başkale'de yaşayan kolunun en önde gelen mensuplarından birisiydi Şeyh Hamid Paşa ve havalinin en sözü geçen şahsiyetiydi. Şeyh Hamid Paşa'yı, ki o zaman paşa değil, Şeyh Hamid Efendi'yi Seyyid Fehim Efendi Sultan Abdülhamit'e teklif edince Sultan Abdülhamit bu Şeyh Hamid Efendi'yi Hamidiye alayları umum kumandanı yaptı ve paşa rütbesi verdi. 1915 yılında vefatına kadar Şeyh Hamid Paşa Doğu Anadolu'da Hamidiye alaylarının umum kumandanı oldu ve bütün bu hayırlı hizmetlerde Şeyh Hamid Paşa'nın cesareti ve dirayetinin mühim bir rolü olmuştur. Ve bu zatın Hamidiye alaylarının başına gelmesinde de Seyyid Fehim Efendi'nin mühim bir rolü söz konusu olmuştur. Bu bahsettiğimiz Şeyh Hamid Paşa yine son devir ulemasının büyüklerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin de amcasıdır. Sultan Abdülhamit Seyyid Fehim Efendi'yi de duagü tayin etmiştir. O zaman duagü kadrosu vardı değerli dinleyiciler. Böyle ileri gelen evlad-ı Resul'den olan ulema ve mazanneden olan şahıslara devlet taltif kabilinden duagü kadrosu tayin ederdi. Kendisine muntazaman her ay ödemede bulunurdu. Bunun karşılığında o zatın devlet başındakilerin hayırlı işlerde muvaffak olmaları için, devletin her türlü kazadan beladan masum kalması için dua etmeleri istenirdi. Değerli dinleyiciler, Balkan Harbi'nde Hamidiye alayları yerlerinden oynatılmadı ve harplere iştirak ettirilmedi. Bunda da isabet edildiği sonradan anlaşıldı. Zira 1. Cihan Harbi'nde doğuda büyük bir süvari gücüne sahip Hamidiye alayları dinç ve zinde olarak Ruslara karşı dövüştüler. Birçoğu doğu cephesindeki harplerde şehit düştüler ve Doğu Anadolu çok müsait olduğu halde Ruslar tarafından kamilen işgal edilemedi. Harp esnasında Hınıs yakınında Zoru deresinde vaki Rus hücumlarını durdurmak için Ocak 1915 yılında Kazakların bir çevirme harekatı sonunda Cibranlı aşireti çember içinde kalmıştı. Aşiret reisi Albay Miralay, o zamanki ismiyle Halit Bey kumandasındaki Hamidiye süvari alayı, kendilerinden sayıca çok üstün olan Rus kazaklarını yarmaya muvaffak oldular. Bu hadise, alayın yarısının, karşı taraftan da bunun iki katının telef olmasına sebep oldu. Daha önce de yeri geldikçe söylemiştik, Rus kazakları çok eski zamanlarda Peçenek ve Kuman istilalarına karşı Ruslar tarafından Türkistan taraflarından getirilen göçebe aşiretlerin Don ve Dinyester ırmağı kenarına yerleştirilenlerin soyundan geliyor Don kazakları. Her ne kadar adı Kazak ise de Kazakistan'daki kazaklarla bir alakası yoktur. Bunlara daha ziyade Ruslar Kozak derler. Fakat Türkler her ikisine de Kazak diyorlar. Bunlar Ortodoks ırkındandır. Vahşi ve çok kaba saba insanlardır. Gaddardırlar. Harplerde en çok zayiatı bunlar verdirmiştir Türklere. Bu Nikolay Gogol'un Taras Bulba'sı efendim orada geçer. Tolstoy'un Kazaklar adlı roman hikayesi bunları anlatır. Yani bu kazaklar Kazakistan kazaklarından farklıdır. Bunlara Don Dinyaper kazakları adı verilmektedir. Rusça konuşurlar. Ruslar bunlara Çernyo Glubükü derler. Yani kara kalpaklılar. Fakat Kozak ismi de verilmiş. Muhtemelen Türkçe gezek tabirinden bozmadır. Çünkü bunlar da göçebe halinde yaşıyorlardı. Yine bir başka hadise, Birinci Cihan Harbi ile alakalı. Hamidiye alayları 5 Mart 1916 tarihinde Erzincan'a doğru yaklaştılar ve Rus ordusunu Eşek Meydanı'nda durdurdular ve Civreş Dağları'na kadar çekilmeye mecbur ettiler. Aynı yılın Mayıs ayının sonlarında Ali İhsan Paşa kumandasındaki 8. Kol Ordu ile beraber Güneydoğu'da faaliyete geçtiler. Rus kazaklarını İran işlerine Hemedan'a kadar çekilmeye mecbur ettiler. Ruslar Doğu cephesinde tam bir bozguna uğradılar. Bu arada Türk ordusu Türklerle meskun Azerbaycan'ı ele geçirebilselerdi ki buna çok yaklaşmışlardı, belki de harbin gidişi değişmiş olacaktı. Birinci Can Harbi'nde Doğu Anadolu'da Ruslarla çarpışan Hamidiye alayları düşmanı bir hayli uğraştırdı. Zaman zaman cephelerden Rusların ricatine geri çekilmesine sebep oldular. Asıl orduya büyük yardımı olan bu milis kuvvetlerinin çoğu harp meydanlarında kalmış, geri kalan kısmı ise o zamanki diğer bütün milis kuvvetleri gibi dağılıp gitmişlerdi. Değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.